Üçüncü ayrım.
İclal, takındığı zorlama ciddi tavrını değiştirmeden ama bir yandan da gözlerini bana anlattığın masalı bakalım ona nasıl yutturacaksın der gibi kırpıştırarak içeride sizi bekliyorlar efendim dedi. Az önce de Mardin'de telefonla konuştular kardeşi İlhan Bey'le. Cahit odasının kapısını açmadan önce yine bir an durakladı. Lütfen uzatma bu oyunu, gülünç oluyorsun dedi. Sonra kararlı bir tavırla kapının kolunu çevirdi, içeri girdi. Nükhet görünürde yoktu. Yukarıdaki toplantı salonunda bekliyordu herhalde. Kapıyı açtı. Genç kadın yine çok rahat, gözü yormayan eşyalarla döşenmiş olan toplantı salonunun en dipteki köşesinde pencere kenarındaki şezlongu andıran tek koltuğa adeta gömülmüş, bir elinde uzun bir ağızlığa takılı sigara, öbür elinde bir Alman kadın dergisi, okumaktan çok uyumamak için çaba harcar gibi görünüyordu. Cahit'in içeri girdiğinde yüzü hemen fark etmedi. Cahit hızla genç kadının yanına yaklaştı ve kımıldamasına fırsat bırakmaksızın eğilerek omuzlarını tuttu. Dudaklarına bir öpücük kondurdu. Nükhet onun bu öpücüğü uzatmasına elindeki dergiyi fırlatarak ve beklenmedik bir çabuklukla göğsünden iterek engel olabildi. Rahat bırak şimdi. Yeniden doğulan Cahit bu tepkiden çok şaşırarak ne oluyor sana dedi. Benden kaçıyorsun bakıyorum. Nükhet eliyle yandaki koltuğu işaret etti. Otur hele şuraya bir soluk al dedi. İşte geldim. Kaçtığımı kim söyledi? Cahit sessizce oturdu Nükhet'in işaret ettiği koltuğa. Yanı başında duran sehpadaki kristal sigaradan aldığı sigarayı yakarken sitemli bir sesle ''Yolculuğunun keyifli geçtiği anlaşılıyor.'' dedi. ''Beni özlememişsin.'' ''Saçmalama. Bu geziye çıkmamı sen istemiştin. Unuttun mu yoksa?'' ''Oradaki işlerle birinizden birinin ilgilenmesi gerekiyordu.'' ''Sen çok meşgul olduğun için.'' ''Öyle. Biliyorsun.'' Nükhet belirsizce göğüs geçirdi. Durumu umutsuzdu. Cahit'ten 5 yaş büyük olduğunu, pek yakında 40'ına gireceğini unutmaması gerektiğini biliyordu. Yaşını belli etmemek için ne yaparsa yapsın, o hiç yüzlemese bile bunu kendi belleğinden, her davranışını acımasızca sorgulamaktan bir türlü vazgeçmeyen beyninin yargıcından saklayamazdı. Hiçbir güzellik salonu başaramazdı bunu. İçini çekti. Erken geleceğe benzeyen bir yaşlılığın belirtileri miydi, yoksa bu kötümser düşünceler? Ne oluyordu? Bu tür bir gelişmeyi beklemiyor değildi. Er ya da geç. Dahası onunla daha yakın, daha sürekli bir yakınlığın olanaksızlığına kendisini hazırlamış olduğunu sanıyordu son zamanlara kadar. Şimdi şu Sevin denilen küçük, deneyimsiz, aptal şey yüzünden umutsuzluğa düşmesinin ne alemi var? Yok hayır. Savaş alanını öyle çabucak düşmana bırakacağından değil. O, daha önceki gün Frankfurt'a gittiği güzellik enstitüsünün body epilasyon uzmanı Doktor İzertet, vücudunuz bir harika madam, ipek gibi bir teniniz var. Üstelik ben sizin yerinizde olsam o doğuştan kıvırcık, yeşilimsi kızıl tüylere dokundurtmam, dememiş miydi? Doktor İzertet'in öğüdünü tutmuştu. Sadece biraz boya, bir de kendine özel, öyle etkisi kolay gitmeyen bir koku. Vahşi bir koku. Evet, henüz korkması için bir neden yok. O ağzı süt kokan gencecik kız nikah defterine imza attırsa bile kolay kolay elinden alamazdı Cahit'i. Şimdilik güzelliğinin en olgun çağında. Cahit onun verdiği mutluluğu başka hiçbir kadında bulamazdı. Hele cinsel fantezilerini parayla satın alabileceği kadınlarla asla. Cahit, Nükhet'e güvenebileceğini de bilir. Genç adamın gözlerin içine dikkatle baktı. Parlamaya hazır küçük alevi gördü. Bir haftadır gövdesinin bütün gözenekleri bu anı beklemişti. Daha Frankfurt'ta, havaalanında uçaktan iner inmez tuhaf bir özgürlük, ondan da fazla canlı, şehvetli, kışkırtıcı bir atmosfer sarıyordu çevresini insanın. Genç, yakışıklı, sarışın ve dipdiri erkeklerle kısacık etekleri neredeyse bellerine kadar sıyrılmış, uçarı, mis gibi kokan, çapkın bakışlı gencecik kızlar. birbirinin sırtına dayanabileceği her köşede birbirlerine sarılmış öpüşüyorlardı. Öylesine rahatlardı ki yanlarından geçenler onları rahatsız etmemek için sokaklarda adeta ayaklarının ucuna basarak yürüyorlardı. Gerçi orada bile yollarda ya da büyük mağazalarda Alman ya da Avrupalı olmadıkları belli, Faslı, Cezayirli, belki de Türk, kara bıyıklı, esmer tenli adamların bakışları korkutucuydu. Yanlarından geçen kadınlarla sanki hep yabanıl bir biçimde kaynatıp yaralara sarmak istediklerini seziyordu insan. Ama olsun, yine de hele o lüks otelin lobisinde oturuşlarından ötürü herhangi bir kınanmaya hedef olmayacaklarını içgüdüsel olarak bilen o güzel kadınların yanında her zaman kendisini de onlardan biri olarak hissetmişti Nükhet. Ama elbette unutması olanaksızdı. Cahit'in onu bu geziye neden gönderdiğini anladığı zaman yüreğine inecek gibi olmuştu. Nükhet yanındayken evet diyecek yürekliliği gösteremeyeceği için onu uzaklaştırmıştı İstanbul'dan. Bu da aslında iyi bir şeydi. Onu büsbütün yitirmekten korkmuştu. Ama şimdi gözlerinde beliren o küçük alev, Cahit hala onu arzuluyordu. Hiç kuşkusu yoktu artık. Şu anda vücudunun en derin yerlerinde köpüklenmeye başlayan isteğin karşı konmaz çekimi, erkeğin bütün varlığını titretecek bir üst dalga boyutuna ulaşmış gibiydi. Onu ilk gün olduğu gibi yeniden baştan çıkarabilecekti. Rahatladı ve bu rahatlık duygularını büsbütün kamçıladı. Hiçbir şey umurunda değildi artık. Sırılsıklam olmuştu. Upuzun, düzgün ve kusursuz bacaklarını vücudunun derinliklerindeki bağırtılı açlığı belli edecek biçimde açarak koltuğun yumuşaklığına iyice gömüldü. Bakışları aynı anda bu apaçık çağrıyı hemen hemen karşı konulmaz bir buyruğa çevirmek ister gibi keskinleşmişti. "Ben seni hep özlerim," dedi. "Biliyorsun. Ama ya sen? Sen de beni özledin mi?" Sesi öylesine baştan çıkarıcı bir şehvetle yüklüydü ki adam bütün vücudunu karşı konulmaz bir isteğin, bir titreşimin sardığını hissetti. Tutkusu artık çamaşırlarından fırlayacak gibi belirginleşmişti. Özlemini anlatacak daha inandırıcı bir kanıt olamayacağını düşündüğü için bu kez koltuğa daha çok yaklaştı, elini uzattı, genç kadının elini avucunda sıktı, parmaklarını pantolonunun düğmelerine doğru yaklaştırdı. Genç kadının rengi birden sarardı. Karşı konmaz bir çekimle yarı uzanmış bir biçimde oturduğu koltuktan yere kaydı. Adamın karşısında diz çökerek pantolonunun düğmelerini çözmeye başladı. Karşısındaki görünüm bütün kuşkularını giderecek kadar açık ve inandırıcıydı. Daha şimdiden açılıp kapanan burun deliklerinden beyninin en uslanmaz odacıklarına uzanan o keskin kestane kokusuyla başı dönerek dilinin ucunu nabzının atışları duyulan erkekliğe dokundurdu. Adam iki eliyle kadının saçlarını iki yanından canını acıtırcasına bastırarak onu kendisine doğru çekiyor, bu arada onun keskinleşmiş dişlerinin etine battığını fark etmiyordu. Sonunda sarsılan gövdesi dengesini yitirdi. Kendisiyle birlikte kadını da yere sert halının üzerine sürükledi. Sanki bir haftadan beri değil de Leyla ile Mecnun gibi bir ömür boyu birbirlerini beklemişlercesine vücutları birbirine kenetlendi. Hazlarının doruk noktasına ulaştıkları sırada bu dünyanın o kadar uzağındaydılar ki kapının açıldığını, İclal'in meraklı bakışlarının önce olan biteni anlamadan boş görünen salonda dolaştığını, sonra yükselip alçalan dalgalar gibi sarsılmakta olan birbirine karışmış iki gövdeyi fark edince şaşırarak orada kala kaldığını, daha sonra yüzünde kindar bir gülümseme geldiği gibi sessizce odadan çıktığını fark etmediler. Cahit, gücünün tükendiği noktada kendisini yere, kadının yanına sırtüstü bıraktığında, özlemin bir tatlı bitkinlik içinde eriyip gittiğini hissetti. "Nasıl?" dedi, "özlemiş miyim seni?" Nükhet'in bakışları şimdi daha çok durgun bir denizi andırıyordu. "Muhteşemdin," dedi yorgun bir sesle. "Ama bu akşam bana gelmemek için bunu bahane edeceğini biliyorum. Cahit, ayakların ucuna toplanmış olan pantolonuyla kendisini gülünç bulmaya başlamıştı bile. Bir eliyle kemerini çekiştirirken, öbür eliyle genç kadının saçlarını okşar gibi yapıyor, aslında onun hareketini görmesine engel olmaya çalışıyordu. Ama aynı anda Nükhet de kendisini acınacak kadar terk edilmiş hissetmeye başladığı için sadece bir ayak parmağının ucuna takılı kalan eteğiyle kilotunu beline çekme savaşı içindeydi. İkisi birden gülmeye başladı. Cahit, başka çare olmadığını kabul ederek doğruldu, kalktı. Nükhet de arkasını dönerek eteğiyle kilodunu çekmeyi başardı. Cahit, onun böyle bir durumda seyredilmekten hoşlanmadığını bildiği için çalışma odasına geçmişti bile. Bu odada İhlal'in odası ve toplantı salonu gibi sade ve modern bir tarzda döşenmişti. Sadece bu odada duvarlara asılmış olan madeni çerçeveli tablolarda görünenler avantgard resimler değil, şirketin Türkiye'de ve yurt dışında yapımını üstlendiği çeşitli teknik inşaat işleriyle ilgili şantiye fotoğraflarıydı. Anadolu'nun doğusunda bir büyük rafinerinin santral inşaatı, otoyollar, bir liman, Suudi Arabistan'da bir cami, Irak'ta halk tipi evler, Libya'da bir baraj. Bu dev yapı ve bayındırlık fotoğraflarının pek göze çarpmayan bir köşesinde Ortaköy'deki iki katlı ahşap bir evin silik fotoğrafı da asılıydı. Bu fotoğraf 40 yıl önce Yapış Holding'in küçük bir müteahhitlik şirketi olarak kurulduğu kiralık evi gösteriyordu. Pantolonuyla ceketinin kırışıklıklarını eliyle düzeltirken gözü kapının aralığından salondaki büyük aynaya takıldı Cahit'in. Nükhet, izlenildiğinden habersiz bir koltuğun ucuna oturmuş, diliyle ıslattığı mendiliyle eteğinin ucundaki belirsiz bir lekeyi temizlemeye çalışıyordu. Genç kadının aynadan yansıyan görünümündeki hesaplı olmayan kışkırtıcılığın duygularını yeniden harekete geçirdiğini hayretle fark etti. Kendisini güçlükle tuttu. Tam o sırada "Sorumu yanıtlamadın," diye seslendi içeriden Nükhet. "Akşam bana gelmeyeceksin, değil mi?" Çalışma masasının üzerindeki kristal sigaradan aldığı sigarayı dudakların arasına özenle yerleştirirken "Haksızlık etme," dedi Cahit. "Yengemin ne canavar olduğunu sen de biliyorsun. Döndüğünü bu sabah o haber verdi. Aramızda bir şeyler olduğundan kuşkulanıyor. Eminim biliyor demiyorum çünkü o zaman başıma yıldırımlardan çok yağdırırdı." Nükhet çantasından çıkardığı küçük deri makyaj kutusunun aynasında tuvaletini tazeliyordu. Dudaklarına ruj sürerken konuştuğu için sesi tarazlandı. "Yıldırım yağdırır da ne olur? Onun nasıl bir insan olduğunu bilmezmiş gibi davranma. Yengemin çok katı ilkeleri vardır ve o ilkelere aykırı hareket edenlere karşı acımasızdır. Yani bu şirketi yengemin adına yönettiğimi biliyorsun. Ben senin gibi kendi başına hareket edebilecek durumda değilim." Nükhet, makyajını yarım yamalak yenilemiş olarak kapıda göründü. "Ne tuhaf," dedi. "Ben de rahmetli kocamın sayesinde ortağım bu şirkete. Yani ilişkimizi öğrenirse yengen seni kapının önüne mi koyar? Ondan her şey beklenir." Nükhet dalgınca masaya yaklaştı ve kendisine bir sigara yaktı. Masanın önündeki koltuklardan birine ilişti. "Benimle açık konuşmuyorsun. Ne demek istiyorsun? Kendini bana bağlamaktan korkuyorsun sen." Cahit gözlerini kaçırmaya çalışarak "İsteseydin seninle evlenirdim," dedi. "Biliyorsun. Sorun bu değil. Ben seninle evlenerek kendimi gülünç duruma düşürmek istemem. Bir koca yetti de arttı bana. Sorun şu, ilişkimiz yeni bir şey değil. Değişen ne o halde?" "Değişen yengemin bana ilişkin planları. Ciddi ciddi beni evlendirmek istiyor artık." Nükhet başını tavanın belirsiz bir yerine dikmişti. Tartışmak istemiyordu. Cahit bundan yararlanıp konuyu değiştirmeye çalıştı. "Mardin'den ne haber?" dedi. "Ne zaman geliyor birader hazretleri?" "Onunla alay etmeye hakkın yok. Çok idealist. Keşke ben de biraz idealist olsaydım. Keşke öyle olsaydın. Ama bak, senden çok özel bir ricam olacak İlhan'la ilgili. Cahit hoşnut gülümsedi. Biliyorsun, bizim şantiyelerden herhangi birinde hemen çalışmaya başlayabilir. Hatta İstanbul'da bile iş verebilirim ona. Bunu istemediğini daha önce de söylemiştim. O çok onurlu bir çocuktur. Yani benim gibi değil, öyle mi? Konumlarımız çok farklı, lütfen saçmalama. Ama sen de benim yengeme karşı çıkmamı yeğlerdin. Nükhet sustu. Canı bugün onunla kavga etmek istemiyordu. Onun sustuğunu görünce konuyu yeniden değiştirmek zorunda kaldı Cahit. Şu ricam neydi peki, dedi. Onun için ne yapabilirim? Bugünlerde oraları pek tekin değil. İçimde garip bir his var, korkuyorum. Bir bahane bularak, kısa bir süre için bile olsa, onu buraya getirtemez misin? Senin bakanlıkta bir sürü adamın var. Cahit biraz düşündü. O kolay, şu bizim Derince gümrüğündeki inşaat malzemelerinden büyük bir kısmı zaten Mardin'deki tünel inşaatlarıyla ilgili. Onu da tesellüm heyetine almalarını rica ederim genel müdürden. Sağ ol, ama bu işi benim, daha doğrusu bizim ayarladığımızı hissettirmesin, olur mu? Nükhet sigarasını söndürerek ayağa kalkmak üzereyken Cahit eliyle kal diye işaret etti. Yolculuğunun nasıl geçtiğini anlatmadın henüz. İyi geçti. Her şey çok iyiydi. Otelde odamdaki çiçekler her gün yenilendi. Kartını koymayı da ihmal etmediler. Aferin onlara. Nükhet içini çekti. Keşke beni bu geziye göndermenin nedenini öğrenmemiş olsaydım. Her şey çok daha güzel olacaktı. Cahit duraksadı. Bu an hiç gelmeyecek sanarak kendini boşuna aldatmış olduğunu anlıyordu şimdi. Yerinden kalktı, pencereye doğru yürüdü. Buradan bakınca aşağıdaki insanlar ve taşıtlar ne kadar küçük görünüyordu. Sanki parmağını uzatsa üzerlerine basabilir, onları birer tahta kurusuymuşlar gibi ezebilirdi. Bu sabah yengesinin karşısında kendisinin şu aşağıdaki tahta kurusu insanlardan hiçbir farkı yoktu. Ama bu uzun sürmeyecekti. İlk kez yanlış yapıyordu yengesi. Sonunda kendi oyunuyla tuşa gelecekti. Ama o zamana kadar açık vermemesi gerekti. Hayır, açık vermeyecekti. Döndü. Sesine acıklı bir tını vermeye çalışarak, "Beni anlayacağını sanıyordum Nükhet," dedi. Yengemin aklına koyduğu bir şeyi engellemek, ona karşı çıkmak olanaksızdır. Bıkkın bir sesle, ''Nişan ne zaman?'' dedi Nükhet. ''Yakın olmalı.'' ''Sonbahar, niye bu kadar bekliyorsunuz ki?'' ''Ona kalsaydı hemen bu hafta sonu takalım yüzükleri.'' diyordu. ''Sonbahara olmasını zorlukla kabul ettirebildim. Ama bu hiçbir şey değiştirmez ikimiz arasında.'' ''Hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Hem Sevin nitelikli bir kız, güzel, akıllı ve çok da genç.'' İçi kıyılır gibi oldu Cahit'in. Yaklaştı, elini genç kadının omzuna koydu. Bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek diye yineledi. Bu bir mantık evliliği olacak. Eliyle boş ver der gibi bir işaret yaptı Nükhet. Sakın kendini kandırma. İş olacağına varır. Yakında görüşeceğiz. O kız beni ilgilendirmiyor, bana göre değil. Ama yengem bu evliliği kendisi için adeta bir hayat memat sorunu yapıyor. Nükhet yavaşça doğruldu yerinden. Kadın aslında haklı. Ben sana daha fazla bir şey veremem. Biz ikimiz farkında olmadan zehirliyoruz birbirimizi. O kız senin için gerçekten bir kurtuluş olabilir. Onu değil ama bu şansını kıskanıyorum. Kapıya doğru henüz bir adım atmıştı ki kapı açıldı. İclal'in başı göründü. Gözlerinde tuhaf bir ışık parlıyordu. Cahit birden onun az önce Nükhet'le aralarında geçenlere tanık olmuş olabileceğini düşündü. Burada, bu büroda, toplantı salonunda ne büyük bir ihtiyatsızlıktı yaptıkları. ''Galip Bey geldiler efendim,'' dedi İclal. ''Ya 5 dakika önce gelmiş olsaydı?'' diye geçirdi içinden Cahit. ''Rezil olmuştuk.'' Bunun için farkında olmadan Nükhet'i suçlamaya başlamıştı bile. Gelsin dedi, buyursun. Nükhet birden elini kaldırarak İclal'i durdurdu. Bir dakika, daha bizim konuşmamız bitmedi. İcler ile Cahit şaşırarak baktılar birbirlerine. Cahit, Nüket'in yüzündeki ciddi ifadeyi görünce, ''Biraz daha beklesin.'' dedi İcler'e. İcler ses çıkarmadan çekildi, kapıyı kapattı. ''Hayrola?'' dedi Cahit. ''Galip'in yanında söylemek istemediğine göre önemli bir şey olmalı.'' Nüket, kalktığı koltuğun ucuna ilişti yeniden. ''Bilmiyorum.'' dedi. ''Emin değilim. Bir his benimki ama sanki Almanya'da bizim gıyabımızda bir şeyler tezgahlanıyor.'' Cahit birden telaşlandı. ''Ne demek istiyorsun?'' Herr Ludwig'in davranışı midemi uyandırdı. ''Yani nasıl? Şu yeni ihale konusu mu yoksa?'' Yo, o değil. Bilmiyorum. Bir gizli kapaklılık sezdim. Hepsi bu. Cahit kaygılı bir biçimde başını salladı. Tuhaf şey. Oysa Galip geçen ay çok memnun dönmüştü Frankfurt'tan. Sorun da bu ya. Herr Ludwig ne zaman Galip'in geçen ayki ziyaretinden söz açmak istesem lafı değiştirmeye çalıştı. Özellikle türbinler hakkında tarih vermekten kaçındı. Tuhaf şey. Peki ama bu konuyu Galip'in yanında neden açmak istemedin? Dediğim gibi, belki aptalca bir his. Sanki Galip de bizden bir şeyler saklıyor. Oradan seni aradık ama sen sevin dalgasındaydın. Galip'le konuştum, kuşkularımdan, daha doğrusu sezgilerimden söz edince çok telaşlandı. Komisyoncunun kendi adına bir takım işlere girişmiş olabileceğinden falan dem vurdu. Türbinlere gelince, güya bağlantılar henüz hazır değilmiş. Bu yüzden türbinlerin yola çıkarılmasını Galip istememiş. Cahit, insaf der gibi iki elini havaya kaldırdı. Nasıl olur? Bağlantılar hemen hemen bitti. En çok iki aya kadar hepsi hazır olur. O koca türbinler de ancak iki ayda gider şantiyeye. Hem neden bana bundan söz etmedi? Bu anlattıkların çok vahim. Bilemiyorum ama araştırsan iyi olur. Araştıracağım. Nüket tekrar ayağa kalktı. Bu kez yan gözle kapıyı kollayarak Cahit'in yanağına kaçamak bir öpücük kondurdu. ''Yengene saygılarımı ilet.'' dedi alaycı bir tavırla. Ara kapıyı adeta hışımla açtı. İclal'in yanında beklemekte olan ve onu görür görmez yerinden kalkarak elini uzatmaya hazırlanan adamı fark etmemiş gibi hızla yürüdü. İclal'e de yarım yamalak bir alasmaladık diyerek bürodan çıktı. Galip, ne oluyor buna der gibi baktı İclal'e. İclal, ben ne bileyim dercesine dudağını kıvırdı. Ama aslında gözlerindeki öfkeli parıltı henüz geçmiş değildi. Cahit'in üstü açık kırmızı spor arabası Etiler'deki iki katlı villanın önünde durur durmaz haşki zincirini genç bahçıvanın elinden kurtardı. Sevinç havlamalarıyla sıçradı. Koca gövdesini inanılmaz bir akrobasi hareketiyle sahibinin kucağına attı. Cahit, köpeğin sevgi saldırısından kendisini güçlükle kurtararak arabadan indi. Garajın önünde bekleyen şoför koşarak gelip karşıladı patronunu. ''Döndünüz mü çarşıdan?'' dedi. Cahit, ''Büyük hanım çok yorulmadı ya.'' ''Fazla dolaşmadık.'' dedi Zeynel. ''Sadece kuyumcuya uğradık o kadar.'' Sevin hanım için takılar ısmarladı büyük hanım. Zeynel'in yüzünde kurnaz bir suç ortaklığı anlatımı belirmişti. Cahit hemen sözünü kesti. Peki dedi sen büyük arabayı al git çıkacak olursam Porsche'yi kullanırım. Zeynel Porsche'yi garaja çekerken Cahit Haşki ile birlikte bahçe kapısından içeri girdi. Büyük hanım taraçada sallanan koltuğuna adeta gömülmüş gazete okumakta, daha doğrusu uyuklamaktaydı. Tam gazete elinden düşmek üzereydi ki, kurt köpeğinin değişik bir biçimde havlamasından Cahit'in geldiğini anladı ve gazeteyi yeniden gözlerine yaklaştırdı. Cahit, taraçanın merdivenlerini yavaş yavaş çıkarak yengesine yaklaştı. Kadının doğal bir biçimde uzattığı eli öptü. Sallanan koltuğun yanındaki sandalyeye kendisini adeta bıraktı. Yaşlı kadın, kuşkulu kuşkulu baktı kocasının yeğenine. ''Yorgun görünüyorsun.'' dedi. ''İş çok muydu şirkette?'' Cahit başını sallamakla yetindi. Büyük hanım işlerin yolunda gitmediğini düşündü. Bu sabah şeytan işin içine karışmıştı. şu sağ omuzundaki melaike yardımına gelmese, o kör olası Azrail neredeyse, bu seferki de bir başka, kızıl saçlı, hafif şehla gözlü bir afet. Bir televizyon dizisinde görmüş gibi sanki onu. Hangi kör şeytan, hangi Azrail başa çıkabilir bununla? Nasıl da çapkınca göz kırpıyor. Sen merak etme büyük anne, işler yolunda. Yan gözle Cahit'e baktı. Şu kızla konuştuğunu söyleyecek olsa, bunadı diye yel yepelek, yelken kürek hacir altına aldırmak için mahkemelere koşar. Melaike, merak etme büyük anne, senden başkasına görünmem ben, diye güven veriyor ama yine de içi rahat değil, söyleniyor. Bir aksilik mi var yoksa? Almanlar nasılmış? Merak etme yenge, her şey yolunda. Nüket'i el üstünde tutmuşlar. Kızıl saçlı melaike de nereye savuşmuş? Sen de rahmetli dayın gibisin. Refi Bey, Allah gani gani rahmet eylesin, hep sen merak etme karıcığım, her şey yolunda der, sonra her şeyi yoluna koymak bana düşerdi. Şaşkın ahretlik, Cahit'in geldiğini duyar duymaz bir koşu gidip üstünü başını değiştirmiş. Hanımından yiyeceği dayak bile umurunda değil de, o kısacık eteği kimden almış olabilir? Hiç dikkat etmemişti bugüne değin. Kız bayağı gelişmiş. Nasıl da kızarıyor Cahit ona bakarken. Vallahi lazım dikkatli olmalı. Erkek milleti bu, bakarsın. Büyük hanım az duymamıştı evin beyini. Hatta gül gibi karıları olan nice anlı şanlı beyefendileri. Evdeki yeni yetme fındıkçı bir hizmetçi kızın ya da ahretliğin baştan çıkardığını. Körpe ete nasıl da meraklı olurlar. Refi Bey'i de tıpkı böyle bir hizmetçi parçasıyla yakalamış değil miydi kendi odasında, kendi gelinlik yatağında? Bereket, kız yine akıllıymış da bekaretine dokundurtmamış. Eline 3-5 kuruş verip sepetlemişti. O da sağda solda konuşup dedikodu etmesin diye. Bunu hiç unutamaz büyük hanım. O zaman üstelik henüz kendisi şeytana uyup günaha girmiş değildi ki biri çıkıp men dakka dukka diyebilsin. Aslında Cahit'le bu akşam nedenini anlayamadığı bir tuhaflık vardı. Sakın o Nüket şırfıntısı ya da Ragıp'ın kızı o ihlal şıllığı oğlanın aklını çelmeye kalkışmış olmasınlar. O viski bardağını da yine ne zaman almış eline? İçine kurt düşmüştü bir kez. Aptal karı, sen değil misin her zaman demir tavında dövülmeli diyen? Yüzüne alabildiğine masum ve anaç tavuk görünümü vermeye çalışarak yeğeninin gözlerinin içine baktı. Sana bir şey soracağım Cahit, dedi. Bana dürüstçe cevap vermeni istiyorum. Cahit'in kanı beyninden çekilir gibi oldu. Korkusunu belli etmemek için bardağını birden başına dikti. Size karşı her zaman dürüst oldum yenge, dedi. Buyurun, ne isterseniz sorun. Kurnazca gözlerini yaşarttı büyük hanım. Biliyorum, biliyorum ama yine de, yine de bana dürüstçe ve hiç çekinmeden cevap vermeni istiyorum. Ben senin yalnız yengen değil, anan, hatta baban bile sayılırım. Elbette. Bir başkası mı var? Sorduğu şeye bak, dedi içinden Cahit. Ama o da oyunu sürdürdü safça. Kadın mı? Dedi. Göz göze geldiler. Cahit bakışlarıyla, canım herhalde gelgeç kadınları sormuyorsundur, dedi. Büyük hanım da doğruladı. Bu konuda içiniz rahat olsun yenge, dedi o zaman. Hatta eğer siz düşünüp ısrar etmemiş olsaydınız, evlilik hiç aklımdan geçmiyordu. Büyük hanım yüzünde mutluluk gülleri açarak yerinden kalktı. Cahit'e yaklaşarak ellerini avuçlarına aldı. Buna çok memnun oldum oğlum, dedi. Dünya tatlısı, melek gibi bir kızdır Sevin. Duygulu ve akıllıdır. Senin için bir şans. Dilerim onu üzmezsin. Sitem ediyormuş gibi baktı Cahit. Neler düşünüyorsunuz yenge? Ben hiç üzer miyim onu? Büyük hanım Cahit'in ağzını kapattı eliyle. Sen de benim yaşıma gelince bunları düşünmekte haklı olduğumu anlayacaksın. Kötülük tohumları kolayca ölmez biliyorsun. Ben kardeşlerin en büyüğüydüm ailede. Ama işte geldiğimiz sırada gitmedik takdiri ilahi. Sevin en küçük kardeşimin torunu. Bana emanet sayılır. Onu mutlu görmek istiyorum. Elini çekti. Kupkuru cildi seyriyordu. Bunu çok iyi biliyorum yenge, dedi Cahit. Elbette onu mutlu etmek için elimden geleceğini yapacağım. Çünkü bu biliyorum sizi de mutlu edecek. Ve ben... Büyük anne elini kaldırarak Cahit'in sözünü kesti. Öyleyse sen de kararımı uygun bulacaksın. Cahit kaygıyla baktı. Nasıl bir karar? Bugün düşündüm de şu nişan işini sonbahara bırakmanın ne anlamı var? Alt tarafı bir yüzük değil mi? Kanı çekilir gibi oldu yüzünden Cahit'in. Evet ama ne de olsa bir takım hazırlıklar. Düğün değil bu evladım. Ne hazırlığı olacak? Önümüzdeki hafta gideriz Ankara'ya, takarız yüzükleri, olur biter. Kışa da Allah'ın izniyle düğününüzü yaparız.